Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kardeşler, Siyer'den bir konu anlatmak istiyorum. O da Mute Savaşı. Bu savaşın ehemmiyeti, bu savaştan anlayacak çok derslerin olması ve özellikle günümüzde küfrün Müslümanlara karşı birleştikleri, tek saf oldukları ve hatta son dönemde biliyorsunuz bu Arap Birliği toplantısı oldu. Arap tağutları toplandılar. Gerçi bunlar toplanmaları zaten görsel bir şey. Amerika'nın emriyle hareket eden kimseler. Yani toplandılar, şey yaptılar, dağıldılar. Bunun hiçbir faydası yok. Sadece toplanıyorlar, biraz konuşuyorlar, yiyip içiyorlar, eğleniyorlar. Sonra Müslümanlara sanki iş yapıyorlarmış gibi görünüyorlar. Sonra dağılıp gidiyorlar. Müslümanları kandırmaktan başka bir şey değil. Mesela toplanıyorlar, diyorlar ki İsrail şu anda Filistinleri öldürüyor. Hayır, bu yanlış. Ey İsrail, yapmaman lazım. Buna tedbir almamız lazım. Tamam mı? İşte şöyle yapmak lazım, böyle etmek lazım. Konuşuyorlar, dağılıyorlar. İsrail yine devam ediyor. Hiçbir faydası olmuyor. En mühim ama Müslümanları kandırıyor ya, işte Arap Birliği olduğu toplantısı, işte Arap devletleri bir araya geldi ve son vakitte buranın tağutunu da ne yaptılar? Çağırdılar. O da katıldı ve bazı uyarılarda bulundu o tağutlara. Yani hepsi biri diğerinden farksız değil, yani bunların hepsi aynı. Dedi ki işte bu birincisi ihvani olan fikre karşı savaşmak lazım. Yani İslam'a karşı, Müslümanlara karşı, Allah'a ve Resulüne savaşmak lazım. Bunu söylemeye çalışıyor. İhvani fikir, ondan kasıt İslami yani. Hani Suriye uzun süredir ta Hafız Esad döneminden öyle bahane getiriyor. Biz ihvana karşı savaşıyoruz. Aslen İslam'a karşı savaşıyorlar. Yani İslam'a karşı savaşımızı iyice canlandırmamız lazım. Bunu söyledi. Bir de ikincisi işte Türkiye Osmanlı İmparatorluğunu kurmaya çalışıyor. Bölgede hakim olmak istiyor. Bunun önünü kesmemiz lazım. Bu iki şeyi söyledi bu tağut. Düşünün yani. Bunu yine çağırdılar, artık barıştılar. Düne kadar işte sen katilsin diye sözde, yani Müslümanları kandırırken söylüyorlardı. Şimdi ona sarılıp pozlar çektiriyorlar. Aynı masada yiyip içip eğleniyorlar. Bunlar, bütün bu tağutlar Müslümanlara karşı el birlik içerisindeler. Bütün dünya Müslümanlara karşı. Ve biz tabii moralimiz bozulmaması gerekiyor. Bakın Mute Savaşı'nda bize moral olacak hadiseler ney? Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde tabii savaşlar devam ediyor. Müşriklere karşı, ehli kitaba karşı bir mücadele var. Ehli kitaba karşı daha savaş başlamamış. Etraf müşriklerle büyük bir savaş, bir mücadele var. Müslümanlara karşı saldırı var her taraftan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaymak için elçiler göndermeye başladı. Değişik yerlere, Mısır'a gönderdi, ondan sonra Yemen'e gönderdi, ondan sonra Rumlara gönderdi, Farisilere gönderdi, değişik bölgelere elçilerini göndermeye başladı Peygamber aleyhissalatü vesselam. İslam'a davet ediyordu, İslam'ın yayılması için. Hicretin 8. senesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Harith İbn-i Umeyr El-Ezdi radıyallahu anh denen bir sahabeyi tutuyor, şeye gönderiyor, Rumlara gönderiyor. Yalnız Rumlara giderken direkt, Rumlar o zaman Bizans İmparatorluğu deniyor. Bizans İmparatorluğu o zamanın süper gücü, çok kuvvetli bir devlet, çok güçlü bir devlet. Ve birçok yerde hakimiyeti var, sömürgesi var. Aynen günümüzde bir nevi Amerika'nın temsil ettiği gibi. Nasıl Amerika'nın bir gücü varsa, dünyada her tarafa karışıyorsa, o zaman da Bizans İmparatorluğu nedir? Birçok yeri kontrol altında tutuyor. Hatta Şam toprakları o zaman onların hakimiyeti altında. Orada Şam'da müşrikler var, müşrik Araplar var, Hristiyan Araplar var. Oralarda hakim ve onlar da o Rumlara ne yapıyorlar? İtaat ediyorlar. Tabii elçi direkt Rum imparatoruna götürüp şeyi veremez, mektubu götüremez. Önce bu oradaki, yani bu bölgelerde, Şam bölgelerinde onlara hizmet eden o şeylere, oradaki Allahümme salli ala nebi, oradaki kabileler Rumlara itaat ediyorlar. O kabilelerin ileri gelen kişilerine gidecek, ona mektubu uzatacak. Ondan sonra o mektubu o ne yapacak? Efendisine gönderecek, efendisine götürecek. Direkt bir elçi götürüp Rumların şeyle görüşemez. Çünkü onlarda büyük bir kibir vardı. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi mektubu götürdüğü zaman Şurahbil İbn-i Amr el-Ghassani onun eline ulaşınca mektup tabi okudu. Baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mektup ve Rumların ileri gelenine davet var, İslam'a daveti var. Tuttu o mektubu ne yaptı? Yırttı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabesini aldı, elçisini aldı, onu ne yaptı? Öldürdü. Böyle bir kepazeliği yaptı, hainliği yaptı. Normalde Resuller öldürülmez, elçiler öldürülmez. Bu daha eskilerden var olan bir kaide. Günümüzde de böyledir. Elçi öldürüldüğü zaman, ya tabii eskiden vardı bu, elçinin öldürülmesi demek savaşın ilanı anlamına gelir. Hatta savaş başlatacağına elçi öldür daha beter oluyor. O devleti sen tamamıyla yok sayıyorsun ve ona düşmanlığını çok açık bir şekilde gösteriyorsun. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçisini öldürünce Şurahbil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber geldiği zaman aleyhissalatü vesselam çok öfkelendi bu habere. Ve çok da üzüldü yani böyle bir olaya. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşünmeye başladı. Nasıl yapmak lazım? Mesele tabii Müslümanlar için güç olan bir mesele. Çünkü zaten Müslümanlar mustazaflar, müşriklerle daha bir mücadeleleri var. Düşünün biz nasıl zayıf bir konumdayız. Amerika'ya karşı bir nevi savaşa yani girişeceğiz. Bunun kararını vermek kolay mıdır? Kolay bir şey değildir. Resulullah aleyhissalatü vesselam sussa, böyle bir olay karşısında bir şey olmamış gibi davranacak olsa hem Rumların Müslümanlara karşı olan kinleri daha artacak ve cesaretleri artacak ve Müslümanları hiçe sayacaklar. Aynı zamanda etraf bölgelerinin müşrikleri de Müslümanları hafife sayacaklar ve onlara karşı daha çok cesur olacaklar. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun cezasını vermelidir. Savaşa girmelidir. Ve tabii ağır bir bedeli de var. Ama eğer böyle bir savaşa girmeyecek olsa neticesi kötü olacak. İki şeyle karşı karşıya kaldı aleyhissalatü vesselam. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onlara yani tamamıyla bir ordu çıkarıp ne var ne yok her şeyi çıkaracağız, Rumlara karşı savaşacağız taktiği değil de, çünkü buna güçleri yok, yetmiyordu Müslümanların. O zaman onlara yine yani güçlü bir ordu çıkaralım ve yapmış oldukları şeyin cezasını onlara tattıralım. Müslümanların böyle bir olay karşısında sessiz kalmayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Bir Müslüman kanını dökmek Müslümanların ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani davetine böyle bu şekilde yani şey yapmak, tavır koymak, hakaret etmek bir nevi İslam'a, Müslümanlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunun cezasını çekmeliler ve bu yani yaptıkları basit bir şey olmadığını anlamaları için ne yaptı? Tuttu bir ordu hazırladı. O zamana kadar tabii Aleyhisselatü Vesselam'ın katılmadığı böyle büyük bir ordu hazırlamamıştı. Seriyeler gönderdi daha önceden. 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi, en fazla 300 kişi, ama böyle bir savaşta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3000 kişi donattı. Bu savaş için 3000 kişi donattı. Tabii donatırken de Aleyhisselatü Vesselam çok iyi biliyordu. Bunlar birincisi gidip savaşacakları bölge çok uzak. Şeye gidecekler, takriben Kudüs'e yakın, Kudüs'e 50 kilometre yakın Mute denen bir yer var. Ekim olan, arazisi olan bir yer. Şu anda Ürdün tarafında kalıyor. Düşünün şeye, Beytül Makdis'e 50 kilometre yakın. O kadar yani mesafe gidilecek. Neredeyse belki bir aya yakın ve hatta 20 gün en azından sabah akşam yürünecek, oraya gidilecek. Uzak bir mesafe, oraya gidecekler. Orada savaşacaklar. Tabii karşı tarafta Rumlar var. Günümüzün Amerika'sı nasıl Amerika işte şeyleri topluyorsa, NATO ülkelerini topluyorsa, o zaman da Rumlar da etraftaki onlara itaat eden diğer milletleri de ne yapıyorlardı? Kendi saflarına çekiyorlardı. Kuvvet olarak çok yüksek kuvvet içerisindeler. Dünyanın süper gücü o zaman Bizans İmparatorluğu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların başlarına bu 3000 kişiyi donatınca başlarına Zeyd bin Harise'yi seçti radıyallahu anhu. Zeyd bin Harise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde büyümüş olan, değil mi? Önce köleydi Hatice validemizin, sonra Resulullah Efendimiz'e hediye etti. Sonra aleyhissalatü vesselam onu azat etti, hatta evlatlık edindi İslam hükmü gelmeden önce. Daha sonradan onu iptal etti çünkü İslam'da yasaklandı evlat edinme. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde büyüyen, onun terbiyesiyle büyümüş, onun ahlakından öğrenmiş, İslam'ı aleyhissalatü vesselam'dan öğrenen çok değerli bir sahabe. Resulullah'ın bir numaralı talebesi sayılıyor. Onun evinde yetişmiş olan, evladı gibi sevmiş olduğu birisi. Düşünün, bu ordunun başına onu seçiyor. Ve ikinci olarak da eğer ki Müslümanlara tavsiye ediyor, diyor ki eğer ki Zeyd bin Harise şehit olacak olursa amcamın oğlu Cafer bin Ebi Talip o zaman komutanlığa geçecektir diyor. Düşünün, Cafer bin Ebi Talip de daha yeni Habeşistan'dan gelmiş. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardan da onlar geç geldiler, Medine'ye geldiler. Daha yeni gelmiş. Hatta o zaman Hayber fethedilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'i gördüğü zaman kalkıp sarılıyor. Diyor ki bugün Hayber'e mi sevineyim, Hayber'in fethine mi, yoksa amcam onu Cafer'in gelişine mi sevineyim? O kadar severmiş aleyhissalatü vesselam. Daha yeni gelmiş, yani seni görelim. Şimdi böyle tehlikeli bir savaşa, ölümün olduğu göründüğü bir savaşa, yani şimdi onu göndermeyiz, başkasını göndeririz demiyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ikinci komutan da Cafer bin Ebi Talip'tir diyor. Ve dikkat edilirse birinci komutan, ikinci komutan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın olan dostları, akrabaları. Yani şunu söylemiyor bir İslam komutanı, ben komutanım. Ölüme ben işte yabancı kimseleri gönderirim, işte garibanları gönderirim, akrabalarım, işte benim sevdiklerim geride, geri safta bırakırım demiyor. Çünkü öyle bir inanmış ki bu davaya, o bu davaya öyle bir fedakarlık yapıyor ki en değerli olan kişileri ne yapıyor? Bu davaya takdim ediyor. En sevdiği kimseleri ne yapıyor? Takdim ediyor. Aynen Bedir Savaşı'nda mübareze müşrikler çağırdıkları zaman ne dedi? Ya o şey Ali kalk dedi, ya Hamza kalk dedi. Diğer üçüncü sahabe de yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabası. Üçü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabaları. Onları ne yaptı? Kaldırdı, mübarezeye kaldırdı. Yani bunların mübarezede ölme şeyleri var, tehlikeleri var. Bu savaşta da böyle aleyhissalatü vesselam iki tane muhacir kendisine yakın olanları tayin etti. Ve dedi ki Cafer de şehit olacak olursa, öldürülecek olsa o zaman Abdullah İbni Revaha. Bu da Ensar'dan olan şair, bilirsiniz Abdullah bin Revaha'yı. Çok değerli bir sahabe. Bir sahabe gördüğü zaman dermiş gel oturalım bir saat iman edelim. Yani Allah'ı zikredelim, Allah'ın ayetlerini zikredelim, imanımız artsın diye. Böyle diyen bir sahabe, bu sefer Abdullah bin Revaha geçsin diyor. Eğer o da şehit olacak olursa o zaman kendi aranızda birisini seçersiniz diyor. O sancağı alsın diyor ve o şekilde savaşı yürütürsünüz diyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam onları uğurluyor. 3000 kişi toplanıyorlar ve harekete geçiyorlar. Tabi aleyhissalatü vesselam onlarla beraber ta Medine'nin son noktasına kadar geliyor, son tepesine. Oradan ondan sonra Seniyetül Veda, hani Tala'al Bedru aleyna min Seniyetül Veda diye o şeyi bilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman sevinerek Ensar'ın söyledikleri o neşit, o Seniyetül Veda, yani o veda etme tepesi. Oraya kadar gelirler, oradan veda ederlerdi sevdikleri kişileri. Aleyhisselatü vesselam de onlarla beraber yürüyor o tepeye kadar. Ondan sonra oradan ne yapıyor? Orduyu Allah'a emanet ediyor, oradan yolcu ediyor. Tabi orada onlara diyor ki aleyhisselatü vesselam, İnfiru bismillahi fi sebilillahi siz Allah'ın adıyla hareket edin diyor ve Allah yolunda gidin diyor. Men kefera billah, Allah yolunda, yani Allah yolunda Allah'ı inkar edinlere karşı savaşmaya gidin. Evet, la takdiru ve la tagiru, onlara karşı ihanet etmeyin. Baskınlar yapıp da kadın, çoluk çocuğun ölebileceği böyle şeylere girmeyin. Ve la taktulu veliden ve la imraaten, çocuk öldürmeyin, kadın öldürmeyin. Ve ve la kebiran faniyen, iyice yaşlanmış, bunamış duruma gelen o yaşlı adamları öldürmeyin. Ve la munazilen bi savmaatin, işte kiliseye, manastıra çekilmiş de ibadetle düş, yani ibadetle meşgul olan o rahipleri öldürmeyin, çünkü bunlar savaşçı değil. Evet. Ve la taqta'u nakhlan ve la şecereten, hurma ağacı kesmeyin, ağaçlar kesmeyin. Tahribat yapmayın yani. Ve la tehdimu binaen, binaları yıkmayın. Yani siz savaşa giderken her tarafı yakıp yıkın, gördüğünüzü öldürün, kesin, biçin. Aynen günümüzün Amerikanısının yaptığı gibi, Rusya'nın yaptığı gibi, bu beşerin yaptığı gibi, Avrupa'nın yaptığı gibi, küfür alemin yaptığı gibi değil. Aleyhisselatü vesselam İslam adaletini gösteriyor. İslam'ın rahmetini gösteriyor. İslam'ın ne kadar medeni, ne kadar güzel bir din olduğunu, merhamet dini olduğunu ne yapıyor? Aleyhisselatü vesselam gösteriyor. Bu tavsiye ne yapıyor? Ordusuna yapıyor. Ve o şekilde ne yapıyor? Onları gönderiyor. Tabii onlar tam hareket ederken, gidecek olurken Abdullah bin Ravaha ağlamaya başlıyor. Abdullah bin Ravaha'yı gören sahabeler diyorlar ki, hayırdır, niye ağlıyorsun diyorlar. Ölümden falan mı korkuyorsun? Çünkü ilk defa Aleyhisselatü Vesselam böyle komutanlar seçiyor. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamış. İşte Zeyd başa geçsin, şehit olursa o zaman Cafer, o da şehit olursa Abdullah, ondan sonra o da şehit olursa başka bir komutan. Buradan zaten sahabeler zeki olduğu için demek ki bu komutanlar şehit olacaklar diye bunu ne yaptılar? Anladılar. Abdullah bin Ravaha ağladı. Abdullah bin Ravaha dediler ki, niçin ağlıyorsun? Dedi ki, vallahi dünyaya olan sevgimden dolayı ağlamıyorum. Vela sababeten bikum, ne de hani size olan özlemimden dolayı, size olan sevgimden dolayı, hani sizden ayrılacağım, bunun için de ağlamıyorum. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار. Ama Resulullah صلى الله عليه وسلم'in şu ayeti okuyup cehennemi bahsettiğini ben işittim. Evet. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Sizden her bir kişi o cehenneme gelecektir. Oradan geçecektir. Bu Rabbinin üzerinde vaat edilmiş olan bir hak olan bir sözdür. Yani her bir kişi cehennemin üzerinden geçecek. Cehennemden geçecek. Cehenneme gelecek. Variduha, o cehenneme gelecek. Hani bu ayet diyorlar ulema, yani tefsirinde sıratın üzerinden, cehennemin üzerinden ne yapacak? Geçecek. Herkes geçecek. Orada bir kısmı cehennemin içine düşecekler, bir kısmı da geçecekler. Orada peygamberler o sıratın başında durmuşlar. Her birisi Allahümme sellem sellem, Allahümme sellem sellem diye ümmetlerine ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine orada ne yapıyor? Dua ediyor. Mesele basit bir mesele değil. Çünkü cehenneme düşüp yuvarlananlar çok yani. Evet. Ve ben bunun için korkuyorum. Ben bilmiyorum diyor. Ben acaba bu cehennemin üzerine, yani bu cehenneme vardığım zaman, üstünden geçtiğim zaman acaba içine düşüp orada mı kalacağım? Yoksa selametle oraya geçeceğim mi? Benim bir garantim yok. Korkusuna bakın, subhanallah, imanına bakın. Ben bundan dolayı ağlıyorum diyor. Etrafındaki ne yapıyor? Ağlatıyor, etkiliyor yani. Derken bunlar savaş yerine doğru giderken karşı taraf tabii haberi alıyor. Bir ordu Rumlara doğru geliyor. Bu sefer Rumlar bu haberi aldığı zaman ne yapıyorlar? Tutuyorlar. Kendilerinden 100.000 kişiyi donatıyorlar. Normalde yani Araplarla daha, hani özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le hiçbir savaşa girmemişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gücünü, kuvvetini biliyorlar yani. Aslen İslam ordusu ne kadar çıkarabilirler ki? En fazla çıkarsalar 10.000, taş çatlasa 10 bin kişi çıkarırlar ama onu da çıkaramamışlar. Şu anda gelen haberler 3 bin kişiyi sadece çıkarmışlar. Yani onlara karşı Rumlardan bir 3 bin kişi çıkmış olsa aslında onlar için yeterlidir. Çünkü kendi topraklarında savaşacaklar. Orada şeyleri var yani, artıları var. Artı silahları çok iyi, savaşçıları falan her yönden diğer devletlere göre çok çok iyi. 3 bin değil, 30 bin değil, tutuyorlar 100 bin kişi donatıyorlar. Ve o da yetmiyormuş gibi bir de tutuyorlar onlara tabi olan o Arap müşriklerden, Hristiyanlardan da asker istiyorlar. Savaşa emrediyorlar, savaş hazırlığı yapın, savaşacağız. Onlardan da 100 bin kişi çıkartıyorlar. Derken 200 bin kişilik bir ordu hazırlıyorlar. Tabi yani bu kadar büyük bir sayı hazırlamalarının sebebi nedir? Rumlar şunu çok iyi biliyorlardı. İslam hak olan bir din. Ve onlar bir nevi İslam'a karşı savaşacaklar. Peygamber'e karşı savaşacaklar. Hani Kisra'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberi gittiği zaman İslam haberi, Ebu Sufyan'ı çağırmıştı, araştırmıştı, sormuştu. Ve hatta Ebu Sufyan'a şunu söylemişti. Gerçekten sen doğru söylüyorsan, bu söylediğin yani alametlere göre gerçekten o bir peygamberdir. Ve benim şu anda bu bastığım toprakları da gelip alacak. Demişti fakat kavmine bahsedince bakın bir peygamber çıkmış. Hak bir peygamber, ne dersiniz? Gidip tabi olalım mı? Tabi millet bayağı bir fırtınalar koparmaya başlayınca bu sefer korkuyor. Koltuk elimden gider. Dünya elimden gider. Onlara diyor ki şaka yaptım, ben sadece sizin inancınızı denemek için söyledim. Ve ona secde edip ondan razı oluyorlar. Maalesef dünyayı ahirete tercih ediyor. Müslüman olmuyor. Aslında İslam'ın hak olduğunu anlamıştı Kisra. İslam'ın hak olduğunu anladığı için ne yapıyor? Bu basit bir ordu değil. Bu savaşan insanlar canlarını rahat rahat seve seve verecek olan kimseler. O yüzden onlara karşı böyle büyük bir ordu ne yapıyor? Hazırlıyor. Düşünün 200 bin kişi. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusu yolda giderken, yaklaşırken karşı tarafa doğru haberler tabii gidip geliyor şeyler. Casuslar haberler getiriyorlar. İki tarafa da Müslümanlara haber geliyor ki karşı taraf 200 bin kişi donatmışlar. Ve yola çıkmışlar Müslümanlarla karşılaşmak üzere. Tabii orada duruyorlar ve Zeyd bin Harise diyor ki bir istişare edelim. Komutan o, İslam ordusunun komutanı. Ve diyor ki ne yapacağız diyor. Gelen haberlere göre 200 bin kişi var karşı tarafta. Nasıl yapacağız? Devam edelim mi? Yoksa geri mi dönelim? Geri dönsek bu daha büyük bir felaket olacak. Müslümanlar gösteri yaptılar, çıktılar, geri kaçtılar, korktular. Bu iyice kafirleri Müslümanlara karşı cesaretlendirir. Gidip savaşacak olsak 200 bin kişi var, bir de onların toprağında bu kadar uzak bir yere gideceğiz. Bütün orduyu ölüme mi götüreceğiz, ne yapacağız? Bir kısmı dedi ki aleyhissalatü vesselam'a haber gönderelim Peygamber Efendimiz'e. Bize ek bir kuvvet versin ve hatta danışalım ne yapalım, geri mi dönelim, gidelim mi, ne yapalım diye. Bir kısmı hayır yani şimdi haber gönderseniz zaten öbür karşıdaki ordu gelip bize yetişirler. Böyle ihtilaf düşünce Abdullah bin Ravaha kalkıyor diyor ki ey Müslümanlar diyor, ey kardeşlerim. Siz yola çıkarken Allah yolunda öldürülmek, şehit olmak amacıyla çıkmadınız mı diyor. Siz Allah için canınızı, malınızı, her şeyinizi feda etmediniz mi? Daha halen dönmek mi istiyorsunuz? Yani dünyada yaşamak mı istiyorsunuz? Böyle bir isteğiniz mi var yoksa siz şehit mi olmak istiyorsunuz? Allah'a tevekkül edelim diyor. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çıkardı, biz Allah'a tevekkül edelim. Aleyhisselatü vesselam'ın emrini yerine getirelim. Bizi iki güzellikten bir tanesi bekliyor. Ya orada şehit olacağız. Ne güzel, zaten istediğimiz bu. Ya da Allah'ın izniyle zafer kazanıp geri döneceğiz. İki güzellikten bir tanesi gelecek. Üçüncüsü yok yani bu işin deyince. Tabi diyorlar senin görüşün çok güzel bir görüş ve millet cesaretleniyor. Ondan sonra diyorlar haydi Allah'a tevekkül ediyoruz, devam ediyoruz. Ne olacaksa olsun. Hepimiz de öldürürsek hiç önemli değil. Allah yolunda öldürmüş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini yerine getirmiş oluruz diyorlar ve ne yapıyorlar? Yola devam ediyorlar. Derken düşmanın karşısına geliyorlar. Ondan sonra saf bağlıyorlar. Tabii karşı taraf çok kuvvetli. 200 bin kişi. Bu taraf sadece 3 bin kişi. Yani dünya savaşlarında böyle bir karşılaşma olmaz. Böyle bir savaş olmaz. Yani aklen savaş taktiği olarak, yani hani savaş şeyi stratejisi olarak, yani imkansız 3 bin kişi, 200 bin kişi yenebilir mi? İmkansız olan bir şey. Yani çünkü hani desen 2 katı, 3 katı, zaten İslam'a göre karşıdaki düşman Müslümanların 2 katı olacak olursa, 2 kat ve daha fazla onlardan kaçabiliyorsun. Böyle bir cevaz var. Allah-u Teala ruhsat vermiş. Yani sen 3 bin kişisin. Onlar eğer ki 6 bini geçecek olsalar kaçabilirsin, yani savaşmayabilirsin. Böyle bir ruhsat var. Ama bunlar düşünün, her bir kişiye kaç kişi düşüyor? 70'e yakın kişi düşüyor. Yani 3 bin kişi çıkarsalar, savaşsalar, diyelim ki Rumlardan 3 bin kişi öldürüldü. Bir 3 bin daha çıkarırlar, savaşırlar yine, öldürülebildikleri öldürürler Müslümanlardan. Onların hepsi ölseler, bir 3 bin daha çıkarlar, bir 3 bin daha, böyle tükendikçe 70 defa da çıkaracaklar, düşünün yani. 70 defa 3 bin kişilik ordu çıkarırlar. Bu kadar büyük bir sayı var. Bir de imkanları çok fazla. Derken yani karşı karşıya geliyorlar. Ondan sonra savaş şiddetiyle başlıyor. Müslümanlar Allah'a tevekkül edip giriyorlar. Tabii çetin bir savaş. Birinci gününde komutanlar şehit düşmeye başlıyor. Bu birinci şehit düşen Zeyd bin Harise radıyallahu anhu çok yani çetin bir şekilde savaşıyor ve şehit düşüyor. Şehit düştükten sonra akabinde hemen Cafer radıyallahu anhu sancağı alıyor ve orduyu yönetmeye başlıyor. Tabii Müslümanların moralleri ister istemez düşüyor, yani özellikle o sevilen komutanın şehit olmasıyla. Derken savaş devam ediyor bütün şiddetiyle. Cafer bin Ebi Talib çok yani cesur bir şekilde, çok kahraman bir şekilde savaşıyor. Yani emsali görülmemiş. Ve derken sağ koluna vuruyorlar, sağ kolunu koparıyorlar. Sancağı bu sefer sol eliyle tutuyor. Yani orada savaşı bırakmıyor, düşmüyor yere. Yani orada sahabelerin gücünü de gösteriyor. Sağ kol kopmuş, ne yapıyor? Savaşa devam ediyor. Sol koluyla sancağı taşıyor derken sol koluna vuruyorlar, koparıyorlar. Bu sefer o sancağı düşürmemek için kopmuş olan kollarıyla, omuzlarıyla ve başıyla tutmaya çalışıyor. Derken mızraklarla onu vuruyorlar, parçalıyorlar. Orada şehit oluyor. Sancak bu sefer yere düşünce, bu sefer üçüncü komutan Abdullah bin Ravaha ne yapıyor? O sancağı alıyor. Sancağı aldıktan sonra bu sefer Müslümanların emirliğine geçiyor, yine emirler yağdırmaya başlıyor ve yine orada şiddetli bir şekilde savaş devam ediyor. Tabii orada Abdullah bin Ravaha için bazı gelen rivayetlerde ufak bir tereddüt geçirdiği söyleniyor. Orada sancağı eline aldığı zaman tabii yani şiddetli bir savaş ve belli yani burada teker teker gidiyorlar. Yani onu da zaten şehit olacağını işaretini almıştı. Yani burada can gidecek tabii, o ahiret korkusu meselesi var. Savaş kolay değil, yani gövdeler gidiyor, kanlar akıyor. Orada bir tereddüt geçiriyor. Tereddüt geçirince bu sefer kendi nefsine yönelik böyle tabii şairmiş, şiir okuyormuş. Gene de Abdullah bin Ravaha. Aksemtu ya nefsi letenzilenne. Ey nefsim, ben kasem ettim, ineceksin. Yani atın üzerindeymiş, attan yani inip direkt böyle savaşa girmeyi istiyor. O yüzden ineceksin diyor atından, savaşın içine, düşman içine dalacaksın diyor. Kerihaten ev letutavi anne. İstersen yani itaat ederek gir ey nefsim, istersen de asi ol, ben seni zorla sokacağım yani bu ordunun içerisine diyor. Naam. İn ecleben nasu ve şeddu errannete, eğer ki insanlar bütün düşmanları yani toplayıp getirmiş olsalar, her tarafta onların yankısı olsa da, mali araki tekrahine el cennete, ne oluyor ey nefsim, sen cenneti kerih mi görüyorsun? Korkuyor musun bunlardan? Çekiniyor musun? Diye böyle şiirler okuyor. Ondan sonra atından iniyor. Ondan sonra çetin bir şekilde savaşmaya başlıyor. Derken o da ne yapıyor? Orada şehit düşüyor. Radiyallahu anhu. Bu üç değerli komutan, büyük komutanlar şehit olduktan sonra bu sefer sancakta bir yere düşerken bu sefer tutuyor Sabit İbn-i Erkam adında Bedir'e katılmış eski sahabelerden cesur, kuvvetli, savaşçı bir sahabe tutuyor. Sancağı o eline alıyor ve Müslümanlara diyor ki ey Müslümanlar diyor bir komutan seçin kendi aranızda ve bu sancağı teslim alsın diyor. Onu görünce diyorlar ki tamam diyorlar komutanımız zaten ağa geçti başa hepimiz senden razıyız. Eski mücahit Bedir ehlinden değerli bir sahabe savaşçı cesur. Hayır diyor ben bunu istemiyorum diyor komutanlığı istemiyorum. Siz kendi aranızda bir komutan seçin diyor. Tabii o esnada mücahitler ne yapıyorlar Müslümanlar? Kendi aralarında istişare ediyorlar kimi geçirelim kimi geçirelim diyorlar ki Halid İbnül Velid'i geçirelim. Halid İbnül Velid tabii çok yani savaşçı birisi, meşhur bilinen şeyi geçince o sahabeyi radıyallahu anhu bütün herkes ne yapıyor? Razı oluyor. Bu sefer Halid İbnül Velid ordunun başına geçiyor. Tabii yani 3000 kişilik bir ordu, teker teker komutanları şehit olmuş. Kayıplar veriyor. Karşı taraf çok güçlü. Karşı tarafın topraklarında savaşıyorlar. Yani aslen İslam ordusu dağılma sürecine gelmiş. Kayıplar vermiş. Yaralılar var vesaire yani zararlar var. Dağılmak üzere olan bir orduyu bir daha bunu donatmak, hazırlamak, moral vermek, savaşa sokmak, bilmem ne etmek. Yani onlarla zafer kazanmak bu basit bir şey değil, kolay bir şey değil. O yüzden yani buna gerçekten büyük komutan lazım, bu işi bilen. Yani kişiler olması lazım. Halid İbn-i Velid'i de zaten o yüzden seçtiler. Yani eskilerden beri gelen bir tecrübesi var, bir kahramanlığı var, bir şecaati var. Çok güçlü bir sahabe. Şeylerde hep kendisi çıkarmış. Yani Halid İbn-i Velid birçok zaman savaşlarda mübarezeye kendisi çağırıyor. Çıkın diyor. Karşı tarafın komutanı diyor gel diyor erkeksen gel karşıma. Onunla çarpışır onu öldürürmüş. Yani sırf Müslümanlara moral olsun diye karşı tarafın moralini bozmak için. Onlarca böyle emiri öldürmüş olan birisi yani çok savaşçı birisi. Tabii karşı taraf da onlar da biliyorlar kime karşı savaşacaklar. Tutuyorlar Kisra'nın kardeşi Teodor adında bir komutan var. En böyle ileri gelen başarılı büyük komutanların yani bir sürü savaşlara katılmış. Tecrübeli olan o büyük komutanı getirip ne yapıyorlar? Rum ordusunun başına geçiriyorlar. Yani rastgele bir komutan değil, en ileri gelen komutanlarını getirip ne yapıyorlar? Bu savaşa sokuyorlar. Yani böyle bir ordu var karşı tarafta. Derken Halid İbn-i Velid birinci günü orduyu toparlamayla karşı tarafa değişik darbeler vurmayla şey yapıyor, geçiriyor, idare ediyor. Derken gece olunca sakinleşiyorlar. Bir daha saflarını düzeltme, tertip etme sırasına gelince Halid İbn-i Velid diyor ki yani bunlara karşı yani savaşacak bir durum yok. Yani biz bu şekilde devam edecek olsak aynı taktik üzere bütün İslam ordusu hepsi öldürülür. Yani imkansız bunlara karşı zafer elde edilecek bir durum değil yani. Ne yapmak lazım? Yavaş yavaş taktiklerle bu orduyu selametle buradan çıkarmak lazım diye düşünüyor. Bu sefer tertip yeni bir tertibe başlıyor. En gerideki olanları ön tarafa geçiriyor. Ön taraftakileri geriye geçiriyor. Sağdakileri sola geçiriyor. Soldakileri sağa geçiriyor. Değişik yöntemler yapıyor. Yeni yeni sancaklar açın diyor. Elbiselerinizi değiştirin. Değişik şeyler yapın. Bazı taktikler öğretiyor ve savaşa sabahleyin girdiğimiz zaman onlar karşı taraf şey zannedecekler. Bizlere medet gelmiş. Yani hiç beklemedikleri yani gördükleri simalar yok. Başka farklı simalar var. Mesela yayalarla savaşırken bir bakacaklar ki atlılarla savaşıyorlar. Böyle değişik şey zannedecekler. Bunlara demek ki medet gelmiş. Artı 60 kişiyi de diyor ki siz bizim arkamızdaki tepenin o geri tarafta 60 kişi bir o tarafa koşturun atları bir bu tarafa toz toprak kaldırın. Gürültü yapın sanki bize medet geliyormuş gibi diye böyle bir imaj verirsiniz. Bazı şeyler yapıyor ve o şekilde ne yapıyor? Ertesi güne başlıyorlar. Ve diyor ki çok çetin bir şekilde bir adamın vurması gibi böyle saldıracağız. Ve benim taktiğim ne? Ne yapacağız? Bir kısmımız çekilecek, bir kısmımız savaşacak. Sonra onlar çekilecek, savaşacağız. Böyle yavaş yavaş çekilmeye başlayacağız. Taktikleri onlara öğretmeye başlıyor derken vuruyorlar, çekiliyorlar. Biraz vurup çekiliyorlar. Rumlar tabii yani şaşırıyorlar. Bunlar kaçmaya mı çalışıyor? Kaçacak olsalar zaten bırakıp hepsi kaçarlar. Tabii kaçıp gitmeleri çözüm değil. Yani o zaman hepsinin öldürülmesi anlamına gelir. Çünkü bunlara arkadan uğrayacaklar, yetişecekler. Hani mesela savaş şeyinde yani karşı tarafla sen savaşa girdiğin zaman mesela birinci saf yaparsın. İkinci safı oluşturursun. Birinci saf yeri gelir çok fazla kayıp vermez ama ikinci safta çok fazla kayıplar verir. Özellikle Müslümanların çekildiği değil mi? Ameliyeden çekildikleri vakitlerde çok kayıplar oluyor. Bu da böyle yani çekip çıkacak olsalar hepsi öldürülürler. Yani öyle kolay değil yani yallah işte çekip gidelim diye böyle bir şey yani imkanı böyle bir lüksleri yok. Bunu Halid ibn-i Velid taktikle şey yapmaya çalışıyor. Bu sefer saldırıyor, geri çekiliyor, saldırıyor, geri çekiliyor. Rumlar bir saldırıyorlar sonra çekiniyorlar, korkuyorlar, geri çekiliyorlar. Diyorlar ki bu bize taktik yapıyor. Yani bir de kuvvetleri geliyor. Bizi içeri çekip hepimizi kuşatıp bizi öldürecekler diye korkuyorlar bu sefer. Müslümanların peşinden gitmiyorlar. Derken vur çekil, vur çekil taktiklerle bir saldırıyorlar bir daha geriye doğru derken yavaş yavaş sahraya doğru çekiyorlar Rum tarafını. Sonra sahraya iyice yaklaştıkları zaman bakıyorlar ki cesaret edip bunların peşinden gelemiyorlar. Ondan sonra haydi diyor buradan çıkalım diyor acele edelim. Bunlar bize yetişmeden ondan sonra oradan ne yapıyorlar? İslam ordusunu selametle çıkarıyor. Derken o Rumlara da bayağı bir darbeler vurulmuş oluyor. Aslında Rumlar orada savaşta yeniliyorlar. Kaçanları oluyor, bayağı bir onlardan ölenler oluyor. Ve İslam ordusunu selametle oradan çıkarıyor. Zaten Arap ordusunu biliyorlar. İslam ordusu sahrada savaşmaya yani hazırlıklı olan, bilen, böyle bir şey alışkın olan bir ordu. Rum ordusu sahrada savaşmaya alışkın değil. Sahraya onları çektiklerini görünce diyorlar ki yo sakın bunların oyununa düşmeyelim. Sahraya bizi çekseler hepimizi helak ederler. Çünkü sahrada, sahranın kurdudur bunlar. Biz sahrada savaşamayız derken o şekilde onlardan ne yapıyorlar? Kurtuluyorlar. Hatta Müslümanlar haberi alınca diyorlar ki ya bu ne işte bizim İslam ordusu kaçmışlar. Ferrarun, ferrarun demeye başlıyorlar. Kaçtılar diye aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Bel kerrarun diyor. Onlar kaçan değil. Bilakis kerrarun bir daha hani saldırıya geçen kişilerdir bunlar. Onlara böyle demeyin diyor. Hatta bu savaşı yani yaparken Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyor. Ashab-ı kiram oturuyorlar. Sonra savaşı canlı bir şekilde aktarmaya başlıyor aleyhissalatü vesselam. Şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi Zeyd bin Harise şehit oldu. Arkasından şimdi Cafer aldı diyor sancağı. O da şehit oldu. Abdullah bin Ravaha aldı diyor. O da şehit oldu. Sonra diyor Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı. Halid ibn-i Velid sancağı aldı diyor. Derken orada gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam ağlıyor. Yani oradaki o en sevdiği komutanları kaybederken. Derken bu şekilde aslen yani Müslümanlar zafer kazanarak da ne yapıyorlar? Geri oradan çıkıyorlar. Medine'ye geri geliyorlar. Tabii bu savaştan, bu darbeden sonra Müslümanların yani şanı bayağı yükselmiş oluyor. Cesaretlerinden yani bayağı korkmaya başlıyor. Müşrikler, diğer bütün küfür ehli, Rumlar Müslümanlardan artık çekinmeye başlıyorlar. Müslümanların basit yani olmadıklarını çok iyi görüyorlar. Yani 200 bin kişiye karşı 3 bin kişinin direniş yapması. Ve karşı taraftan bayağı kafir öldürüyorlar Müslümanlar. Kardeşler, subhanallah genel rivayetler şehit olanların sayısı bir rivayette 12 kişi, bir rivayette 15 kişi. Düşün 200 bin kişiye karşı 2 gün girdikleri savaşta sadece şehitlerin sayısı 15 kişiyi aşmıyor. Bu 3 komutan bir de 12 tane daha asker var. Ama karşı taraftan çok mahlukat öldürüyorlar. Hatta eğer ki sahihse rivayet Halid ibn-i Velid sadece kendisi 5 bin kişiye yakın kişi öldürmüş. Düşünün, böyle siyerde rivayetler var. Hani belki diyebilirsin 5000 kişi bu büyük bir rakam, ama yani en azından yüzlerce kişi sadece Halid ibn-i Velid sadece kendisi öldürüyor. Ve o gün 9 tane kılıç kuruluyor elinde. En son Yemen'den böyle gelmiş olan biraz daha geniş bir kılıç o dayanıyor elinde. 9 tane kılıç kuruluyor, düşünün o savaşta. Ve tabii Halid ibn-i Velid genel komutan, genel komutan rastgele böyle bir kılıç taşımaz. Yani böyle basit kılıç taşımaz. Yani en kuvvetli, en sert, en böyle dayanıklı olan kılıçlardan kullanıyor. Düşünün, 9 tane kılıç orada ne oluyor? Elinde kuruluyor o savaşta. Cafer bin Ebi Talib'in yaralarını sayarken o savaşa Abdullah İbni Ömer, Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah katılmış. Vücudunda diyor, bir rivayete göre 50'den fazla diyor yara saydık diyor. Bir rivayette de 90 küsur yara saymışlar. Ya nasıl bir kuvvet, nasıl bir azim, subhanallah, yıkılmadan direnmiş, direnmiş, direnmiş, o kadar darbeler yemiş, en son bu şekilde yıkılıp düşmüş, şehit olmuş. O şekilde tabii savaş bitip geri dönüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bin Ebi Talib'in evine gidiyor. Cafer bin Ebi Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu. Daha yeni gelmişler. Bakıyor ki hanımı çocuklarını yıkamış, temizlemiş, elbiseleri yeni elbiseler giydirmiş. Babanız geliyor savaştan. Hani bugün bu aralar gelecek falan diye beklerken Aleyhisselatü Vesselam tabii çocuklara sarılıyor, ağlamaya başlıyor. Sonra ne oldu ya Resulallah diyor, kötü bir haber mi var eşimden? Sen sabret diyor, ecrini Allah'tan bekle diyor, senin eşin diyor cennette uçuyor diyor. Allah-u Teala ona kanatlar verdi ve cennette nedir? Uçuyor. Şimdi o kollarını falan kaybedince Allah-u Teala ona diyor cennette kanatlar verdi ve o kanatlarıyla cennette ne yapıyor? Geziyor. Sabret diyor. Sonra eşlerine diyor ki bu şehit olanların ailelerine yemek götürün diyor. 3 gün boyunca yapmış olduğunuz yemeklerden verin diyor. Çünkü onlar üzüntüleriyle meşguller. Sonra Cafer bin Ebi Talib'in ailesini kendi ailelerinin yanına alıyor çocuklarını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bakmaya başlıyor. Ta ki onların durumu bir düzene girene kadar. Evet, bu şekilde kardeşler savaş sona ermiş oluyor. Burada tabii yani Müslümanların alacakları çok önemli dersler var. O derslerden bir tanesi Abdullah bin Ravahan dediği gibi biz ne adetle ne sayıyla savaşmıyoruz. Biz ancak Allah'ın yardımıyla, zaferiyle zafer kazanırız. Onun desteklemesiyle biz savaşıyoruz. Ona tevekkül etmemiz lazım. Müslümanlar her zaman ne yapacaklar? Allah'a yönelecekler. Allah'a tevekkül edecekler ve karşı taraftan korkmayacaklar, korkmamaları gerekiyor. Neticede bütün insanların perçemi Allah-u Teala'nın elindedir. Subhanehu Teala nice az topluluklar, nice çok topluluklara Allah'ın izniyle yenmiştir. Yeter ki sen Allah'a karşı samimiyetini göster. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı günahları işlememe noktasında onlara tavsiyede bulunuyor. Hatta ganimetten de çalmayın diye tavsiye de ediyor. Hatta gittiğiniz zaman önce İslam'ı arz edin diyor. Girerlerse ne ala, zaten sıkıntı yok. Girmezlerse Allah'a tevekkül edin, savaşın. Burada günahlardan sakınma meselesinin ne kadar önemli olduğu. Yani bir ordu eğer ki Allah'a isyan ederse yenilirler, mağlup olurlar. Ama ne kadar Allah'a itaat ederlerse o kadar Allah'ın yardımı onlara gelir, desteği onlara gelir. O yüzden Müslümanlar, hasaten mücahitler günahlardan ne yapmalılar? Uzak durmalılar. Ganimetten kesinlikle çalmamaları gerekiyor. Müslümanlara ait olan mallardan almamak gerekiyor. Çünkü bunlar helak edici günahlar. Evet, bunlar önemli şeyler ve Müslüman savaşırken de tahribat yapan, yani sadece yani öldür, tahribat yap şeklinde değil, gerçekten bir taraftan şeriatı gözeten, rahmet eden, öbür taraftan da Allah'ın dini ulvi olsun diye de savaşan bir kişidir. Yani her halükarda şeriata ne yapar? Riayet eder. Evet, Rabbim bizlere de şehadeti nasip eylesin. İslam'ın hakimiyetini bizlere de Rabbim göstersin. kafirleri kahru perişan eylesin. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.